Ayrım 9.
Sayfa 136. Kendi kendime belki ricamı reddetmek istemezsiniz diye hayaller kurdum. Velchaninov sıkıntılı bir halle kıpırdandı. Buna imkan yok. Öbürü yalvarmaya devam etti. Bunu ölesiye arzuluyorum. Ayrıca sizden saklayamayacağım bir sebep de var ama bunu sonra açıklarım. Şimdi yalnız çok rica ederim. Saygısını göstermek için oturduğu iskemleden kalktı. Fakat bunun mümkün olmadığını siz de kabul edersiniz. Velchaninov ayaktaydı. Pekala mümkün Alexey Ivanoviç. Sizi arkadaşım olarak tanıtmak istiyordum. Sonra bu ev pek yabancınız sayılmaz. Zahlebinin evi. 7. derece memur Zahlebinin. Velchaninov, ne diyorsunuz diye bağırdı. Bu, bir ay önce peşinde koşup bir türlü evinde yakalayamadığı, sonradan öğrendiğine göre davasına karşı taraftan olan 7. derece memurdu. Evet evet, ta kendisi. Pavel Pavlovich Velchaninov'un hayretinden cesaret almış gibi gülümsedi. Evet o, hani bir gün onunla yolda konuşuyordunuz, ben de karşıdan size bakıyordum. Sözünüzü bitirdikten sonra yanına gitmek için bekliyordum. 20 yıl birlikte memurluk ettik ama o gün sizden sonra onunla konuşmak isterken bunu hiç düşünmemiştim. Bir hafta önce ansızın hatırladım. Velchaninov saf bir hayretle iyi ama onlar iyi bir aile galiba dedi. Pavel Pavlovich yüzünü ekşitti. Ne çıkar bundan? Bir şey çıkmaz tabii. Bunu maksatlı olarak söylemedim. Yalnız onlara gittiğim zaman gördüğüme göre... Pavel Pavlovich heyecanla atıldı. Sizi hatırlıyorlar, gelişinizi hatırlıyorlar. O gün bütün aileyi görmemişsinizdir fakat Zahlebinin sizi hatırlıyor, size hürmeti var. Peki ama karınız öleli daha 3 ay oldu. Hemen evlenecek değiliz, düğünümüz 9 ay sonra olacak. O zamana kadar matemim biter, her şey yolunda gidiyor. Bir kere Fodosoy Petrovich beni küçüklükten beri tanır, ölen karımı da tanırdı. Nasıl yaşadığımı, mevkimi, nihayet servet sahibi olduğumu da bilir. Üstelik şimdi terfi ediyorum. Bütün bunlar ağır basıyor. Kızını mı alıyorsunuz? Pavel Pavlovich tatlı tatlı yumularak, bunu size sonra bütün tafsilatıyla anlatırım dedi. Müsaadenizle bir sigara yakayım. Hem bugün kendiniz görürsünüz. Sigarayı yaktıktan sonra anlatmaya devam etti. Fedosey Petrovich gibi iş adamları burada, Petersburg'da dikkati çekmeyi becerirlerse el üstünde tutulurlar. Fakat ellerinde aylıktan bir de zam, ikramiye, iaşe, ibate için yapılan ilavelerden başkaca gelirleri yoktur. Hayatları iyidir ama para biriktiremezler, hele aileleri kalabalık olanlar. Düşünün bir kere, Fedosey Petrovich'in 8 kızıyla küçük yaşta bir oğlu var. Adam şu anda ölse dişlerinin kavuğunda kalacak bir yetim maaşına bakacaklar. Üstelik evde 8 kız. Bunlara birer çift ayakkabı alınca ne edeceğini varın hesap edin. 8'inden 5'i gelinlik çağında. En büyükleri 24'ünde. Enfes bir kız göreceksiniz. 6.'sı 15 yaşında, henüz cimnaza gidiyor. Dipnot. Eski Rusya'da orta ve lise tahsili cimnaz adındaki okullarda görülürdü. 5 kıza bir an önce koca bulmak lazım. Sorarım size. Evlerine ilk namzet olarak ben gidiyorum. Nasıl bir adam olduğumu, halimi, vaktimi biliyorlar. Vaziyet bu. Pavel Pavlovich pek zevkli anlatıyordu. Büyük kızlarını istediniz değil mi? Hayır, büyüğünü değil, şu 6. cimnazda okuyanı istedim. Velchaninov elinde olmadan gülümsedi. İyi ama kızın henüz 15 yaşında olduğunu söylüyorsunuz. Şimdilik 15, 9 ay sonra 16 olacak. 3 ayda fazlasıyla 16'sında. Neden olmasın? Zaten bu işi şimdi yapmamız yakışık almaz. Bu yüzden henüz açığa vurmuyoruz. Sadece ailece biliniyor. Emin olun, her şey gayet yolunda gidiyor. Öyleyse şimdilik kesin bir karar yok. Yo, var, iş bitti bile. Emin olun, her şey yolunda. Kız da biliyor mu? Pavel Pavlovich tatlı tatlı gözlerini kırpıştırdı. Terbiye icabı hiç bahsetmiyorlar. Nasıl, bana şeref verecek misiniz Alexey Ivanoviç? Oraya gitmem için sebep görmüyorum. Nasıl olsa gidemeyeceğim için beni iknaya çalışmamanızı da çok rica ediyorum. Velchaninov son sözlerini aceleyle ilave etti. Alexey Ivanoviç, sizin arabaya yan yana binip oraya gideceğim. Olacak iş mi bu? Kendiniz düşünün. Pavel Pavlovich'in nişanlısına ait gevezeliğinden sonra Velchaninov'un içini tekrar tiksindirici bir his kapladı. Bir dakika daha devam etse adamı dışarı atacaktı, nedense kendi kendine bile kızıyordu. Pavel Pavlovich duygulu bir sesle yalvarmaya devam etti. ''Binin Alexey Ivanovich, binin, pişman olmazsınız.'' Velchaninov'un kesin, sinirli el hareketini görünce ellerini sallamaya başladı. ''Hayır, hayır Alexey Ivanovich, hayır, karar vermekte acele etmeyin, beni yanlış anladığınızı görüyorum. Birbirimizle arkadaş olamayacağımızı gayet iyi biliyorum, bunu anlamayacak kadar ahmak değilim. Şimdi dilediğim hizmetler için ileride hiçbir sorumluluk altına girecek değilsiniz. Zaten ben de öbür gün buradan gideceğim, büsbütün temelli ayrılacağım. Varsın, bugününüzde müstesna bir olay bulunsun. Size gelirken bütün ümidimi asil duygularınıza bağlamıştım. Alexey Ivanovich, şu son zamanda herhalde içinizde depreşip duran duygulara yeter derecede açık konuşuyorum, değil mi? Pavel Pavlovich'in heyecanı son haddini bulmuştu. Velchaninov ona tuhaf tuhaf baktı, düşünceli bir tavırla, ''Benden bir hizmet istiyorsunuz.'' dedi. ''Bu kadar da ısrar ediyorsunuz. Bunu şüpheli buluyorum. Daha fazlasını bilmek istiyorum.'' ''Hizmetiniz sadece benimle gitmekten ibaret. Dönüşte günah çıkarır gibi her şeyi bir bir önünüze sereceğim. Bana güvenin Alexey Ivanovich.'' Velchaninov bir türlü razı olmuyordu. Kafasını dolduran kötü düşünceye uyarak reddetmekte ısrar ediyordu. Bu düşünce epey önce Pavel Pavlovich nişanlısının lafını açar açmaz uyanmıştı. Ya basit bir merak yahut başka henüz belirsiz bir arzu onu razı olmaya çekiyordu. Bu cazibe arttıkça o da karşı koymak için gayretini artırıyordu. Başını koluna dayamış oturup düşünürken Pavel Pavlovich yanı başında dil döküyor yalvarıyordu. Velchaninov birden hızla adeta telaşla yerinden kalktı. Peki gidelim. Trusotski sevincinden deli oldu. Velchaninov giyinirken etrafında dört dönerek aman iyi hazırlanın Alexey Ivanovich şu bildiğiniz tarzda giyinin diyordu. Velchaninov ne tuhaf adam sanki ne diye oraya sokuluyor diye düşünüyordu. Sizden istediğim hizmet yalnız bu değil Alexey Ivanovich, razı olduğunuza göre bari benden rehberliğinizi esirgemeyin. Ne gibi? ''Mesela şu krep meselesi var. Kaldırsam mı, böyle mi bıraksam bilmiyorum. Hangisi daha münasip? Nasıl isterseniz. Yo, ben sizin kararınızı istiyorum. Matem krepiniz olsa nasıl hareket ederdiniz? Bana göre bunu bırakmakla hislerimde sadakatimi göstermiş olurum ki bu lehime kaydedilir tabii. Bunu muhakkak kaldırmanız lazım. Hem de muhakkak ha?'' Pavel Pavlovich düşünceye daldı. ''Yok yok, bıraksam daha iyi.'' ''Siz bilirsiniz.'' Velchaninov, ''Bana güveni yok, bu iyi.'' diye düşündü. Sokağa çıktılar. Pavel Pavlovich kendine çeki düzen veren Velchaninov'u memnun bir bakışla süzüyordu. Yüzüne daha ciddi bir ifade gelmişti. Velchaninov hem ona hem daha çok kendine şaşıyordu. Kapının önlerinde onları gayet şık bir araba bekliyordu. ''Arabanız bile hazır. Demek geleceğimden o kadar emindiniz.'' Trusotski tam bir saadet içinde, ''Arabayı kendim için tuttum ama geleceğinizden hemen hemen emindim.'' cevabını verdi. Arabaya binip hareket ettikten sonra Velchaninov hırçın hırçın güldü. ''İyi ama Pavel Pavlovich, bana bu kadar itimat beslemeniz biraz fazla değil mi?'' ''Bunun aptallığımdan geldiğini söylemek size düşmez zannederim Alexey Ivanovich.'' Pavel Pavlovich içten kesin bir sesle konuşuyordu. Velchaninov ''Ya Liza?'' diye düşündü. Fakat sanki kutsal bir varlığa küfrediyormuş gibi bu düşünceyi korkuyla kendinden uzaklaştırdı. O anda kendini öyle küçük, basit, işin onu cezbeden tarafını o kadar değersiz, kirli buldu ki birdenbire her şeyden vazgeçip Trusotski'yi dövmek pahasına bile olsa arabadan inmek istedi. Fakat öteki konuşmaya başlayınca çekici arzu yeniden kalbini sardı. ''Mücevherden anlar mısınız Alexey Ivanovich?'' ''Ne gibi mücevherden?'' ''Pırlanta falan. Anlarım. Küçük bir hediye götürmek istiyorum da ne dersiniz? Lüzum var mı? Bence yok.'' Pavel Pavlovich yerinde kıpırdanmaya başladı. ''Yalnız ne olmalı? İğnesi, küpesi, bileziğiyle tam bir takım mı yoksa sadece bir parça mı alayım?'' dersiniz. ''Ne kadara kadar bir şey istiyorsunuz? 400-500 rubleden aşağı olmamalı. Of! Çok mu? 100 rubleye bir bilezik alın yeter. Pavel Pavlovich bayağı üzüldü. İlle kıyasıya para sarf ederek bir takım almak niyetindeydi. Israr ediyordu. Kuyumcuya gittiler. Sonunda yine bir bilezik aldılar. Hem de Pavel Pavlovich'in istediğini değil, Velchaninov'un gösterdiği bileziği aldılar. Pavel Pavlovich ikisini birden almayı da teklif etti. Bileziğe 175 ruble isteyen kuyumcu 150'ye bırakınca Pavel Pavlovich adeta üzüldü. Keşke adam ondan 200 isteseydi. Ne yapıp yapıp bol para sarf etmek peşindeydi. Tekrar arabaya binerek yola devam ederken heyecandan yerinde duramıyordu. Hediye vermekte biraz erken davranıyorum ama zararı yok. Sosyete adamı değil onlar. Sade insanlar, saf genç kız hediyeden daima hoşlanır. Trusotski kurnaz kurnaz ve neşeyle gülümsedi. Alexey Ivanovich, siz demin kızın 15'inde olduğunu duyunca gülümsediniz. Halbuki beni çeken taraf da buydu. Elinde çantayla okula gidiyor. Çantasında kalemi, defteri. O çantacık beni öyle sardı ki. Ben asıl masumiyet peşindeyim Alexey Ivanovich. Yüz güzelliğinin benim için pek o kadar önemi yok ama saflıktan vazgeçemem. Bir arkadaşı var, köşeye çekilip öyle gülüyorlar ki sormayın. Hem güldükleri de ne? Kedi konsoldan yatağın üstüne atlamış, çöreklenmiş. Tam taze elmanın buruk kokusu. Şu matem krepini çıkarsak mı acaba? Nasıl isterseniz. Çıkaracağım. Şapkasını çıkardı. Krepli şeridi koparıp sokağa attı. Velchaninov onun şapkasını tekrar dazlak kafasına geçirirken yüzünün nasıl sevinç ve ümitle parladığını fark etti. İçten bir öfkeyle bu herif gerçekten mi böyle diye düşündü. Acaba benim de birlikte gelmemi teklif ederken hiçbir numara tasarlamıyor muydu? Belki de asaletime güveniyor. Bu son tahmin Velchaninov'un ağrına gitti. Böyle herife paskal mı, aptal mı yoksa ebedi koca mı denir, ne denir bilmem ki ama bu kadarı fazla artık. 12. Zahlebininlerin evinde. Zahlebininler demin Velchaninov'un dediği gibi gerçekten iyi bir aileydi. Zahlebinin de kerli ferli büyükçe bir memurdu. Gelirleri için Pavel Pavlovich'in yaşayışları galiba iyi ama adam bugün ölse beş parasız kalırlar sözleri de doğruydu. İhtiyar Zahlebin'in Velchaninov'u gayet iyi, dostça karşıladı. Eski düşmanıyla bir anda dost oldu. Karşılaşır karşılaşmaz sevimli, heybetli bir tavırla "Tebrik ederim, böylesi daha iyi" dedi. Zaten ben de işin sulh yoluyla halledilmesi için ısrar ediyordum. Pyotr Karlovich, Velchaninov'un avukatı, bu bakan eşi bulunmaz bir adam. Fena mı? İş uzamadan, zahmet çekmeden, kavgasız, gürültüsüz elinize 60 bin kadar geçecek. Halbuki bu dava daha 3 yıl sürüncemede kalırdı. Velchaninov'u hemen Madame Zahlebinana'ya takdim ettiler. Yorgun yüzlü, şişman, yaygın vücutlu, yaşlıca bir kadındı. Daha sonra birbiri ardınca ve ikişer ikişer bir sürü kız gelmeye başladı. Yavaş yavaş 10-12 tane toplandı. Kimi girip kimi çıktığı için Velchaninov saymayı beceremedi. Bunlar Zahlebinin'in kızlarıyla sayfiye komşuları arkadaşlarıydı. Zahlebininlerin yazlık evi büyük bir ahşap binaydı. Uslubu belli değildi, kendine has bir tarzda inşa edilmişti. Yan tarafında değişik zamanlarda eklenmiş kısımlar vardı. Evi büyük bir bahçe çeviriyordu. Fakat bahçe 3-4 başka evle müşterekti. Kızlar komşularıyla çarçabuk arkadaş olmuşlardı. Velchaninov daha ilk sözden orada beklendiğini anladı. Pavel Pavlovich'in dostu sıfatıyla tanışmak için buraya geleceği resmen bildirilmiş olmalıydı. Bu gibi işlerde tecrübeli, keskin gözleri babayla annenin aşırı nezaketini, kızların tavırlarıyla giyinişlerindeki hususiyeti hemen fark etti. Hoş o gün bayramdı ya, bunun üzerine Velchaninov'un içine kurt düştü. Belki Pavel Pavlovich buradakilere ondan iyi muhitten, canı sıkılan bir bekar diye imalı bir tarzda bahsetmiş, kim bilir belki yakında yuva kurmaya karar verir artık, hele şimdi miras da aldı diye gevezelik etmiştir. Pavel Pavlovich'in enfes dediği Zahlebininlerin büyük kızı Katerina Fedosoyevna bu telkinin tesiri altında görünüyordu. Kız kardeşleriyle arasında giyimi, gür saçlarının pek orijinal tuvaletiyle göze çarpıyordu. kız kardeşleriyle diğer komşu kızlarının halinde Velchaninov'un buraya Katya için onu görmeye geldiğini kesin olarak bildikleri anlaşılıyordu. Bakışları o gün orada kaldıkları müddetçe ağızlarından kaçırdıkları bazı sözler tahmininin doğru olduğunu gösterdi. Katerina Fadoseyevna uzun boylu, etine cömertçe dolgun sarışın bir kızdı. Yüzü çok sevimliydi, görünüşte sessiz, uysal, hatta uyuşuktu. Velchaninov onu hazla seyrederken, böylesinin hala koca bulamaması pek tuhaf diye düşündü. Gerçi drahoması yok, sonra yakında o da kendini salıverir ama şimdilik bu haliyle beğenenler çok olur. Öbür kardeşler de fena değildi. Arkadaşları arasında hoş, hatta birkaç güzelce yüz vardı. Buraya bambaşka düşüncelerle geldiği halde karşılaştığı durum Velchaninov'u evlendirmeye başladı. Zahlebininlerin 6. kızları jimnaz talebesi, Pavel Pavlovich'in muhtemel nişanlısı Nadejda Fedoseyevna onu epey bekletti. Velchaninov sabırsızlanıyor, hayretini yenemeyerek için için gülüyordu. Nihayet kız oldukça tesirli bir çıkış yaptı. Yanında civa gibi hareketli, cerbezeli bir arkadaşı vardı. Maya Nikitishna, 23'ünde, komik yüzlü, esmer, zekice bir kızdı. Zahlebininlerin görüştükleri komşu bir ailenin mürebbiyesiydi. Pavel Pavlovich'in ondan ödü koparcasına korktuğu belli oluyordu. Zahlebininler kızı ailedenmiş gibi tutuyorlardı. Hele kızlarla can ciğer dosttu. Şu sırada Nadia'nın ona son derece ihtiyacı olduğu belliydi. Velchaninov daha ilk bakışta bütün kardeşlerin ve hatta arkadaşlarının Pavel Pavlovich'e cephe aldıklarını anlamıştı. Nadia'nın gelişinden 2 dakika geçmeden de adamdan nefret ettiğinin farkına vardı. Pavel Pavlovich'in bunun habersiz olduğunu yahut böyle göründüğünü sezdi. Nadia'nın kardeşler içinde en güzeli olduğuna şüphe yoktu. Ufak tefek, esmer, görünüşü vahşi, nihilist tavırlı, şeytan gibi bir kızdı. Dipnot. Nihilist, eski Rusya'da dini ve içtimai kuralları inkar eden bir parti. Alev saçan gözleri, harikulade dudakları, bazen hırçın, bazen çekici bir tebessümü, ince, mevzun endamı vardı. Çocuksu olmakla beraber heyecanlı yüzünde şimdiden fikir parıltıları seçiliyordu. 15 yaşını sürdürdüğü her halinden, her sözünden belli oluyordu. Velchaninov sonradan Pavel Pavlovich'in onu ilk defa gerçekten elinde okul çantasıyla gördüğünü öğrendi fakat artık çanta taşımıyordu. Bilezik hediyesi hiç iyi tesir uyandırmadı, hatta bunun tam tersi oldu. Pavel Pavlovich odaya giren nişanlısını görür görmez sırıtarak yanına yürüdü. Hediyeyi geçen gelişinde Nadejda Fedosyevna'nın piyanoda çalıp söylediği pek güzel bir romansın tatlı hatırası olarak sundu. Konuşurken şaşırdı, sözlerini bitiremedi, sersemlemiş bir halle durdu. Bilezik mahfazasını almak istemeyen Nadejda Fedoseyevna'nın avcuna tıkıştırmaya çalışıyordu. Kız utancından, öfkesinden kıpkırmızı olmuş, ellerini geriye çekiyordu. Yüzünde şaşkın bir ifade beliren, annesine dönerek sert bir tavırla, yüksek sesle "Almak istemiyorum maman," dedi. Babası sakin bir ciddiyetle "Al ve teşekkür et," dedi. Fakat o da memnun değildi. Pavel Pavlovich'e ayıplar gibi "Lüzumsuz bir şey," diye mırıldandı. Lüzumsuz. Nadia çaresiz kalarak mahfazayı aldı, gözlerini indirip küçük kızlar gibi reverans yaptı. Birden yere çökercesine diz kırıp yaylanmış gibi doğruldu. Kız kardeşlerinden biri bakmak için yanına gelince mahfazayı ona uzattı. Meraklanmadığını göstermek için açmamıştı bile. Bileziği kutudan çıkararak elden ele gezdirdiler. Hepsi sessiz, bazıları alaylı alaylı seyrediyorlardı. Pavel Pavlovich yerin dibine geçmek istiyordu. Durumu Velchaninov kurtardı. Birdenbire neşeyle ilk aklına gelen konu üzerinde konuşmaya başladı. 5 dakika geçmeden bütün salonun dikkatini üzerine topladı. Toplulukta konuşmakta büyük ustalığı vardı. Sade, samimi görünerek karşısındakileri de öyle sandığını göstermesini bilirdi. Gerekince en tabii bir halle son derece neşeli, mesut bir tavır takınabiliyordu. Laf arasında ince, alaylı bir söz, hoş bir cinas, eğlenceli bir kelime oyunu sıkıştırıveriyordu. Bunu gelişi güzel, hiç farkına varmamış gibi yapıyordu. Halbuki bütün bu nükteler, kelime oyunları, seçtiği konular belki çoktan beri hazırlanmış, ezberlenmiş, daha önce birkaç kere kullanılmış şeylerdi. Fakat o dakikada maharetine istidadı da katıldı. Odada bulunanların az sonra yalnız onu dinleyerek onunla konuşacaklarına, her söylediği söze güleceklerine tam sarsılmaz bir inancı vardı. Gerçekten birazdan gülüşmeler duyuldu, başkaları da konuşmaya katıldılar. Bayan Zahlebin'in yorgun, bezgin yüzü ışıklandı. Aynı hal Velchaninov'u büyülenmiş gibi dinleyerek seyreden Katerina Fedosyevna'da da vardı. Nadia ona dikkatle yan yan bakıyordu, bakışlarından menfi bir mana okunuyordu. Bu, Velchaninov'u büsbütün kışkırttı. Muzur Maria Nikitishna laf arasında ona epey taş attı. Pavel Pavlovich'in bir gün önce ondan çocukluk arkadaşı diye bahsettiğini uydurmuştu. Böylece Velchaninov'u tam 7 yaş büyütüyordu fakat aslına bakılırsa Muzur Maria Nikitishna da onu beğenmişti. Pavel Pavlovich şaşkınlık içindeydi. Arkadaşının silahlarını az çok tanırdı. Baştan muvaffakiyetine adeta seviniyor, kendisi de kıs kıs gülüyor, söze karışıyordu. Sonra nedense yavaş yavaş düşünceli, hatta hüzünlü bir hal aldı. Bunlar endişeli yüzünden açıkça okunuyordu. İhtiyar Zahlebin'in yerinden kalkarak neşeli bir tavırla "Sizin gibi misafirleri eğlendirmeye lüzum yok." dedi. Yukarıya çıkıp çalışacaktı. Tatil günü olduğu halde göz gezdirecek birkaç evrak hazırlamıştı. "Halbuki ben sizi karamsar bir genç zannediyordum. İnsan bazen böyle yanılıyor işte." Salonda bir piyano vardı. Velchaninov müzikle kimin meşgul olduğunu sordu. Birdenbire Nadia'ya döndü. "Galiba siz şarkı söylüyorsunuz." Nadia sertçe "Kimden duydunuz?" diye kesti. "Pavel Pavlovich demin söyledi ya." "Yalan. Alay olsun diye söylerim. Aslında sesim yoktur. Benim de sesim yoktur ama yine de şarkı söylerim." "Siz söyleyin, sonra ben de söylerim. Ama şimdi değil, yemekten sonra. Müzikten nefret ederim ben. Piyanodan da bıktım. Bizde sabahtan akşama kadar herkes çalıp şarkı söylüyor. Halbuki bir Katya yeter insana." Velchaninov hemen bu konuya sarıldı. Kardeşler içinde yalnız Katerina Fedosyevna'nın ciddi olarak müzikle uğraştığını öğrendi. Bir şey çalmasını rica etti. Katya ile konuşması hepsini memnun etti. Maman sevincinden kızardı. Katerina Fedosyevna kalktı, gülümseyerek piyanoya yaklaştı. Birdenbire hiç aklına gelmezken o da kızardı. Sonra 24 yaşında koca kızın çocuk gibi kızarması onu utandırdı. Piyanoya otururken içinden geçenler yüzünden belli oluyordu. Haydn'dan birkaç parça çaldı. Düzgün fakat ruhsuz, çekingen çalıyordu. Bitirince Velchaninov çalışını değil, Haydn'ın müziğini, bilhassa çaldığı ufak parçayı methetmeye başladı. Katya bundan pek memnun oldu. Haydn'a ait övmeleri öyle müteşekkir, sevinçli bir halle dinliyordu ki Velchaninov elinde olmadan ona daha candan, daha ilgiyle baktı. Bakışından "ama sen de pek sevimli bir kızsın" manası açıkça okunuyordu. Oradakiler, bilhassa Katya, bu bakışın manasını anladı.